Zeynep, ben stil yüzünden bir terfi edemedim.
Yepyeni bir bölümden merhaba. Bugün stilde bambaşka bir konuya bakacağız. Kaba bir tabirle acaba iş yerinde veya kendi işimizde ilerleyemememizin sebebi giyim olabilir mi? Bunu öğreneceğiz. Tamam, bu böyle çok evet hayırlık bir soru değil. Bir sürü bileşeni var. İşte bizim de amacımız zaten bugün Zeynep'ten bu dinamikleri öğrenmek. Sohbet sırasında bahsettiğimiz diğer bölümleri de açıklamada bulabilirsin. İyi dinlemeler.
Herkese merhaba. Bugün yine Zeynep'le beraberiz ve Türk İşi Minimalizm kanalındayız. Bugün her zamanki gibi yine Zeynep'i bulmuşken stil konuşacağız. Ama bugün çok net, spesifik bir konumuz var. Hoş geldin bu arada.
Hoş bulduk. Sen hoş geldin. Benim evimdeyiz çünkü.
Evet. Buradan sonra ev türü, ev türü falan şeklinde.
Ev türü. Vlog'a dönüşsün buradan.
Bugün konumuz, stilimiz bizim iş hayatımızı, kariyerimizi etkiler mi? Yani stilimiz bizi terfi ettirebilir mi? Ya da stilimiz terfimizi engelleyebilir mi? İddialı söylemler
değil,
değilmiş
iddialı
gibi.
İddialı değil. Tabii değil. İlk intibayı biz daha önce herhangi bir videoda anlatmadıysak esas ondan girilebilir.
Bir tane stil videosunda bahsettik. Sen şeyi söylemiştin. Onu da verelim linkini izlemeyenler için. Çünkü aslında birbiriyle çok ilintili.
Çok alakalı, evet.
Bu biraz onu izleyenlerin ileri kursu gibi.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle.
Orada demiştin ki sen ilk intibaya bakmak zaten genetik bir dürtü demiştin.
Evet. İçsel bir dürtü,
evet.
Açıkçası.
Daha orada genetik bazı... değil pardon, içsel,
evet,
bir dürtü demiştin.
Evet, içsel bir dürtü. Ta böyle işte mağaradaki atalarımızdan beri bize kalan bir dürtü. Hatta psikolojide de bunun şeyi var, geçerliliği var. Kendimizi koruma içgüdüsüyle zaten karşımızda ilk defa gördüğümüz bir insana anlık bir pozitif, negatif bir duygu, bir soyut not verme durumu yaşıyoruz. Kendimizi, hı hı, koruma amaçlı aslına bakarsanız. Bu hani karşımızdakine seceresini dökeceğiz anlamına gelmiyor. Hı hı. Ama kişiye maruz kaldığımız süre boyunca seceresini de dökmeye başlıyoruz. Onun işte ne bileyim yaşına dair bir şey, hı hı, düşünmeye başlıyoruz. Sorsak medeni durumuyla ilgili bile ahkam kesebiliyoruz. Hı-hı. Yani sence evli midir, değil midir? Ya da işi nedir? Ne kadar akıllıdır, değildirlere kadar açıkçası fikrimiz oluşmaya başlıyor. Sadece dış görünüşten. İlk intibayı hatırlatmak istememin sebebi şuydu. İlk intibanın %90'ı hiç ağzınızı açmadan oluşuyor. Hı-hı. Ve bu %90, evet, sadece kıyafetle ilgili değil ama tabii ki kıyafet bunun çok büyük bir kısmı, %50'si kadar, %90'ın yarısı kadar bu kıyafetin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra hiç ağzınızı açmadan kullandığınız jestler, mimikler, hareketler, bunlar hepsi ilk intibanın %90'ını oluşturuyor zaten. Hı hı. Geri kalan %10 da işte çok büyük bir kısmı, %8'i ses tonunuz ve sadece %2'si ne dediğinizle ilgili. Hı. Dolayısıyla bir işi korumanız ya da kaybetmenizle birlikte bir iş görüşmesinden iyi ya da negatif ya da olumsuz bir geri dönüşte çıkmanıza sebep olabilir görüntünüz, evet. Çünkü tamam, bu şu anlama göre görüntü o kadar etkili ki ve ilk görüntüye maruz kaldığı için karşıdaki insan ağzınızı açtığınızda hala ilk görüntünün etkisiyle sizi dinlemeye devam ediyor demek bu.
Tamam.
Ve ilk intiba iyi olmadıysa ne söylediğinizin neredeyse önemi kalmıyor. Çünkü seni sevmediyse, senden iyi elektrik alamadıysa diyelim, sevmek çok güçlü bir kelime. İyi elektrik alamadıysa senle zaten çalışmak istemiyor ki. Sen ne söylersen söyle.
Kıramıyorsun o kabuğu artık.
Kırabilirsin, çok uzun sürer, çok zordur. Bir görüşmede artık kıramama ihtimalin vardır. Hı-hı. Gerçekten ona kıymetli ne vereceğinle ilgili bir durum. Oradan sonra da zaten görecelik başlar. Çünkü onu neyle tavlayacağını bilmiyorsun. Senin için çok kıymetli olan bilgi onun için olmayabilir. Ya da, hı-hı, senin öyle düşünmediğin bir bilgi ona çok şey ifade ediyor olabilir. O yüzden maalesef görüntü önemli. Ben demiyorum. Araştırmalar, insanoğlu öyle diyor açıkçası.
Allah bunu bir açar mısın?
Evet. Telefonumda sorular var çünkü.
Evet.
Dolayısıyla ilk intiba önemli demek, evet, görüntü zaten önemli demek ve ilk intibayı diyelim ki ilk görüşmeden geçtiniz. Hı hı. İlk intibanız İK'cıyla işe yaradı, müdürle işe yaradı. Fakat sonra şirkete girdiniz ve hı hı. henüz size maruz kalmamış bir sürü başka insan var hı hı. orada. Ve onlarla ilk intibalar yaşayacaksınız. Orada artık biraz daha avantajlısın. Çünkü ertesi gün gitmek zorunda değilsin. Mesela hı hı. iş görüşmesi bir şans. Bir hı hı. kere oluyor, bitiyor. Ama bir yerde işe başladıktan sonra orada ilk intiban iyi olmadıysa, ne bileyim, kendi departmanın ya da çevre departmanlar hı hı. her neyse, bunu düzeltme şeyin var, şansın var.
Üst üste. Çünkü ertesi günler her gün. Sonuçta.
Evet. Ve bunda da tabii ki artık bir bütün, görüntünle birlikte hareketlerin, tavrın, kim olduğun, imaj artık devreye giriyor.
Tamam. Şimdi peki, kıyafet kodu oluyor değil mi?
Giyim kodu.
Giyim kodu oluyor. Evet. Böyle bir şeyi dokümante etmedilerse bana, böyle vermedilerse, al bizim giyim kodumuz bu değilse, ne yapmalıyım? Bir ortalama... Hani güvenli alan var mı? Safe zone böyle.
Bir kere çok kurumsal bir yerde çalışılıyorsa ve bu geleneksel sektördeyse, yani atıyorum finans sektörü olabilir, sigorta olabilir, ilaç olabilir, daha geleneksel, dolayısıyla kurumsal kodların daha kabul gördüğü ve ağır bastığı sektörlerde böyle ara yol olmaz. Onların çok net kodları vardır. O tarz şirketlerde zaten illa dokümante edilmiştir. Onlar da verilir. Çünkü orada şirket imajını korumak çok önemlidir. Yani kurumsal şirketlerde ve özellikle geleneksel sektörde kişinin şirketin imajını yansıtacak ve koruyacak şekilde giyinmesi beklenir. Bu da aslında her şirketin kendisini temsil eden elemanları, daha doğrusu elemanlardan böyle bir şey beklemesi normaldir. Çünkü o şirketin bir marka değeri vardır ve o marka yaratılsın diye çok milyonlar harcanmıştır.
Evet.
O yüzden onun korunması gerekir. Zaten kişi oraya girerken sadece görevini yapma teyidiyle değil, o şirketin itibarını da korumaya, sözleşmede vardır zaten, koruyacağına dair imza atarak girer zaten bu arada. O yüzden evet, o kodlara göre giyinmek gerekir. Ama diğer sektörlerde, yani geleneksel sektörlerin dışında hizmet sektörü vardır, reel sektör vardır ve yaratıcı sektör vardır. Hizmet ve reel gelenekselden farklı olarak ne bileyim, iletişim olabilir, telekomünikasyon, FMCG olabilir, pazarlama olabilir vesaire. Yaratıcı sektörler daha çok işte reklam, prodüksiyon, oyunculuk, yazarlık gibi biraz daha freelance düşünebileceğimiz, mimarlık. Mesela hizmet ve geleneksele avukatlık da girebilir. Avukatın uzmanlık alanı daha kurumsal mı görünmesi gerektiğini, müşterilerine göre çünkü, yoksa daha rahat mı giyinmesi gerektiğini belirler. Daha çok hizmet sektöründeki kişiler müşterilerine göre giyinse daha iyi ederler. Dolayısıyla ben mesela bir stil danışmanı olarak, eğer bir bankaya iş görüşmesine gidiyorsam, eğitim vereceğim diyelim ki, ona göre giyinirim. Yine banka kodlarına daha yakın giyinerek giderim. Ben bile orada çalışmama gerek yok.
Anladım.
Neden? Çünkü o insanların önüne oturduğumda, evet ben bu işin profesyoneliyim ama aynı zamanda sizinle benzer düşünebiliyorum. Bunun farkında olarak geldim ben buraya.
Ben işe girdim. Geçtim mülakatları. Ofise oturdum. Masam var, açık ofis. Ve böyle, ne diyelim, kıyafet kodunun illa böyle ceket veya koyu renk.
Business formal.
Business formal.
Çok resmi değil yani.
Çok resmi değil. Klasik bir plaza ofis diyelim. Mesela şey olsun, FMCG dediğimiz hızlı tüketim sektörü. Evet. Çok da iyi yapıyorum işimi. Ama yani bir şey demiyorlar da giydiklerime. Çok da karışılmayan bir yer.
Ama 5-6 yıldır yükselen.
Ama evet, yani girdim. Hani o bir heves girdim. Çok da diyorlar yani topla. Aa, hale valla güzel yaptın işini. Ama kimse de bir elinden tutmuyor yani. Sence bunda ben bu kadar işimi iyi yaparken ne sıkıntı olabilir?
Birisi işini yapmıyor olabilir.
Yok yani, normal bir şey.
Her sağlaması yapıldı. Şimdi birincisi, işe giderken giyim, şirket giyim koduyla birlikte kendinizin de nasıl görünmek istediği ve vermek istediği imajla ilgili. Bazısı hiç yükselmek istemeyebilir. Ve dolayısıyla ben tamamen kendim olarak gideceğim ve yükselirsem yükselirim, yükselmezsem yükselmem deyip de gidebilir. Ama kariyer hedefi olan kişilerin, evet, kendi vermek istedikleri imajla şirket imajını orta yolda birleştirmeleri gerekir. Bu da demek olur ki giyim koduna uyulurken kendi tarzınızı ortaya koyacaksınız demek. Şimdi eğer ki girdiğiniz bir iş yerine ve yıllar geçti, hala bir yükselmek söz konusu değil. O zaman gerçekten kıyafetinizle bir bağlantısı olabilir demek, yeniden kurayım cümleyi. Çünkü kıyafetiniz yüzünden yükselmiyor olmazsınız. Böyle bir şey değil
tabii,
bu.
Tabii.
Ama kıyafet yükselmenize yardımcı olabilir. Evet.
Hı.
Dolayısıyla böyle bir gerçek var ki niye kullanmayasınız?
Hı hı.
Eğer ki mesela şöyle düşünelim. İşe daha romantik, bohem giyinerek gitmeyi seviyorsunuz. Ya da çok salaş gitmeyi seviyorsunuz. Şimdi romantik, bohem dediğimiz zaman akla gelen kıyafetleri, renkleri düşünelim. İşte açık renkler,
pasteller,
pasteller, pembeler,
hafif
maviler,
bir uçuşlar, böyle
değil mi? Uçuş uçuş kıyafetler, karpuz kollar, bebe yakalar, puantiyeler.
Bunun tatlışlık,
tatlışlık
yani.
Evet. Yani iş dünyasından ziyade daha çok sosyal ya da özel hayatınızda işe yarayacak bir imaj çizen kıyafetten bahsediyoruz.
Hmm.
Bunu iş dünyasına uyarladığınız zaman, daha doğrusu giydiğiniz zaman bunları, evet, ciddiye alınma ihtimaliniz daha düşüktür. Çünkü hassas bir birey olarak algılanırsınız.
Hmm.
Tek başına iş yapamayan bir birey olarak algılanma ihtimaliniz var. Bunlar hep beyne alt yollardan giden mesajlar bu arada. Yani kimse size bakıp da pembe giymiş demek ki çok hassas böyle demez.
Rasyonel ama
burası
bir karar vermez
rasyonel
yani.
Rasyonel bir karar değil o. Ama alttan alt beyne giden mesaj bu olur gördüğünden kaynaklı. Ya da sürekli çiçekler, böcekler giymekle kareli, çizgili giymek farklı şeydir arkadaşlar. Yani mesela klasik giyimli birine baktığınızda hemen dersiniz ne kadar ciddi görünüyor. Ama şifon çiçekli elbise giyen birine baktığınızda ne kadar ciddi görünüyor demezsiniz. Klasik giyimli birine iş emanet etmeyi daha çok ister gönül.
Hı hı.
Sebebini her zaman bilemeyebilir ama içten evet o gelir. Diğerine iş emanet etmek istemez de ne bileyim onu takım arkadaşı olarak tutmak ister. Çünkü o zaten çok anlayışlı, hassas ve hoş bir insandır gibi. Dolayısıyla bunlar böyle kodlar, kurallar şeklinde değil, daha çok bizim bilinçaltımızın
algılamamızla
olur.
Alakalı.
Evet, maalesef. Hı-hı. Dolayısıyla ama diyelim ki salaş giyiniyorsunuz. Hep kot tişört.
Hı-hı.
Yani şu mesajı verme olasılığınız da çok yüksek kurumsal bir yerde. Yani sen daha kendine özenmiyorsun, işe özendiğine nasıl ikna olacağım diyebilir sana bakan alt beyin. O yüzden bu şekilde etki eder kıyafetler. Yoksa anladım. Sen böyle giyindiğin için terfi edemedin. Yani dolaylı yoldan tabii ki. Evet.
Bunun bir görünürlüğünü yüksek. De etkiliyor değil mi? Görünürlük diye bir kavram var iş yerlerinde. Özellikle
evet.
Büyük şirketlerde.
Evet.
Hatta bu konuda insanlara geri bildirim veriliyor. Görünürlüğün çok az.
Hı-hı.
Halbuki işini çok iyi yapıyorsun belki. Hı-hı. Olman gereken yerdesin. Ama belki de sivrilmiyorsun.
Evet.
Konuşmuyorsun.
Evet.
Ya da fark edilmiyorsun.
Hı-hı.
Bu fark edilirliği nasıl arttırabiliriz?
Birincisi ne mesaj vermek istediğinizi çözmeniz lazım.
Hı.
Yani ben fark edilmek istiyorum hangi yönünüzle, hangi yönünüz güçlü, hangi pozisyonu istiyorsunuz da ona göre bir şey çizmeyi planlıyorsunuz, imaj.
Hı hı.
Yani illa herkes yükselmek için otoriter görünmek zorunda değil, dominant görünmek zorunda değil, herkes maskülen giyinerek bir yerlere
herkes,
gelmez.
Herkes mesela bu benim en çok gördüğüm böyle hani... Herkes için olan çözümler vardır ya
evet.
bazen. Hep söylenen çok yüksek kontrast.
Mesela.
Yani mesela benim en
ama,
çok yani tabii ben tabii şey olarak genel okuyan bakan gider karıştıran biri olarak söylüyorum.
Aynen. Şimdi yüksek kontrast demek bir kere önce onu şey yapalım. Üzerimizdeki renkler arasında çok değer farkı olması demek. Yani bugün mesela halen üstünde siyah pantolon, beyaz gömlek var. Burada çok yüksek kontrast var. Benim üstümde öyle değil. Benim üstümde kontrast var tabii. Benim de lacivert üstüne ince beyaz çizgiler var ama beyaz bu kadar güçlü olmadığı için o kontrast algılanmıyor. Dolayısıyla yüksek kontrast giyindiğiniz zaman karşıdan bakan göz onu rahatsız olur ama bu negatif bir rahatsızlıktan bahsetmiyorum. Yani senin farkına varır ne oluyoruz diye. Ve bunu daha çok otoriter görünmek isteyen, mesafeli görünmek isteyen, daha dominant, daha maskülen, daha ciddi, olgun görünmek isteyen insanların uygulayabileceği bir şey bu. Fakat bulunduğunuz sektörde yükselmek istediğiniz pozisyona öyle çıkılmıyor olabilir. Mesela tam tersi o şirkette takım arkadaşı olabilen, yardımlaşabilen, paylaşımcı insanlara çok daha çok şey veriliyordur. Ne bileyim, ne denir ona? Değer demeyeyim de yani.
Şirketin değerlerinde yöneticilerde şeyler de var ya, bu yönetici, işte otoriter yönetici, arkadaş yönetici vesaire, yardımsever yönetici, yönetim stilleri var. Burada o zaman aslında şu her zaman söylediğimiz, hani kişinin öne çıkarmak istediği mesaj falan diyoruz ama bu iş hayatında da şirketi iyi tanımak.
Tabii, evet.
Değil mi? Çok ezbere yani, hani ben bir şey biliyorum bu hayatta, lider dediğin böyle olur,
otoriter olur falan. Yok, öyle bir şey yok aslında. Şart
aynen,
değil.
Aynen, şirketin o atmosferi, içeride yaşanan
dinamikler
evet. Çok önemli.
Tabii, çok önemli. Yani hem şirketin değerleri önemli. Senin yükselmek için ve istediğin pozisyon için hangi sıfatlara sahip olduğun önemli. Çünkü belki o pozisyon için bazı sıfatlara sahip değilsin. Ama bazılarına sahipsin. O zaman onları vurgulayabiliyor olman önemli. Hem davranışlarınla, uygulamalarınla hem de görüntünle. O yüzden illa herkes yüksek kontrast giyecek. Hayır, bazen işinize yaramayabilir. Daha beter duruma sokabilir sizi.
Anladım. Bu Flo TV'de bir beyaz yaka danışmanı, böyle bir şey, video ilgi çeksin diye öyle bir şey var da yanlış söylemeyeyim şimdi. Şöyle bir şey söylüyor. Şöyle bir karakteri incelediler. Hep yükselmek isteyen bir karakter. Müdürü gidiyor. Yerine başka biri geliyor dışarıdan. Adam da o kadar güzel bir laf etti ki. Yani sen hep bunu istiyordun.
Evet.
Peki sen buna kendini hazırladın mı? Yani sen bunu hiç ortaya koydun mu diyor. Ben de seninle konuşmadan önce biraz soru hazırlarken şöyle bir laf buldum. Sahip olduğun iş için değil, sahip olmak istediğin iş için giyin diye. Ben bir yerde şeyim, ekip üyesiyim.
Evet.
Ekip müdürünün yerine geçmek istiyorum. Tamam. O bir şekilde işten ayrılır ya da iş değiştirir. Tamam. Böyle hayalim o. Peki ben şimdiden onun gibi giyinirsem...
Ona rakip olursun.
Mi olurum. Yoksa aslında yani aynı şirkette çalışan insanlarız. Böyle bir kast olmalı mı? Bir kere adını vermeyeyim. Bir stil danışmanı bana şöyle demişti. Benim olduğum bir ofiste benden alt seviyedeki bir insan benim giydiğim şeyleri giyemez. Benim giydiğim stilde ayakkabı giyemez. Benim giydiğim izin vermem, yani onu uyarırım demişti. Hani böyle bir kast sistemi koymuştu. Normal hayatta bu böyle...
Şimdi
rahatsız eden bir şey mi?
Birincisi bu, doğru aktarmaya çalışayım bunu. Bunlar çok spesifik durumlar. Onu söyleyeyim. Gerçek hayatta bu stil danışmanı gibi insanlar zaten var. Bunu inkar edemeyiz. Ama böyle olmayan insanlar da var. Fakat bu demek değildir ki o pozisyondaki kişi öyle yapıyor diye ben onun yerine geçmek için öyle giyinmeliyim demek değil bu. Çünkü sen o pozisyona geçtiğinde o pozisyonu o kişinin icra ettiği şekilde icra etmeyecek olabilirsin.
Çok güzel.
Sen yönetici olduğunda X olmazsın, onun gibi Y olursun zaten. Çünkü sen zaten aynı insan değilsin. Nasıl aynı şeyi yapıyor olabilirsin? Ve eğer ki zaten fark edilmek istiyorsan ondan farklı görünmek daha iyi. Burada istediğin pozisyon için giyin demek o kıyafetleri giy demek değil. Bu pozisyona ne vereceksin? Aslında deminden beri anlattığım şey bu pozisyona ne vereceksin? Onu yansıt ve kendine bak ve özen göster demek. Çünkü sen ancak kendine özen gösterirsen işine özen göstereceğini düşünürüz. Sen ancak şu anda yönetici olduğunda davranacağın şekilde davranırsan, görünürsen bizim için bir şey ifade eder. Şunu da hiç unutmayın. O yöneticiye kimse bayılmıyor da olabilir orada. Ve dolayısıyla onun gibi biri daha gelsin istemiyor da olabilirler.
Çok güzel.
O yüzden bunlar çok spesifik durumlar. Ama şu vardır. Bir şirkette insan yeşermeye başladığında, kendine özen gösterip yeşermeye, meyve vermeye başladığında bu dikkat çeker. Yöneticisi iş mi arıyor diye korkar. Yöneticisi rakip mi oluyor diye korkar. Onunla par, yani aynı seviyedeki arkadaşları o şekilde kendilerine eğer özenmiyorlarsa bunu bir tehdit olarak algılayabilirler. Dolayısıyla iş ortamında imaj değişimi sırtlanılması çok zor bir süreçtir. Çok faydasını görürsünüz ama kişinin hazırlıklı olması gerekir. Anladım. Ben size bir iki tane örnek vereyim isterseniz daha önceki çalışmalardan. Bundan yıllar önce bir kadın gelmişti. Ve büyük bir şirkette, çok Türkiye'nin büyük şirketlerinden birinde çalışıyordu. 5 senedir yükselmemişti ve terfi havuzları oluyordu. Son terfi havuzuna da girememişti ki terfi havuzları işte 6 ayda bir, yılda bir falan olan şeyler. Girememişti. Başka bir danışanın vasıtasıyla bana gelmişti. Bunları konuştum ve bana dedi ki Zeynep Hanım, ben dedi artık performans olarak gerçekten ne yapabileceğimi bilmiyorum. Benim elimde bir şey kalmadı. İşimi de iyi yapıyorum ama bir türlü yükselemiyorum. Bir de böyle denemek istiyorum ben. Hmm. Bu görüntüyü değiştirmek suretiyle. Ve biz onun kıyafetleri üzerinde çalıştık, gardırobu üzerinde çalıştık. Daha bir ay geçmeden bana telefon etti ve dedi ki müdürümün müdürü, müdürüm bile değil, müdürümün müdürü beni çağırdı ve dedi ki işte Ayşe olsun adı. Ayşe Hanım, sizdeki performans değişikliğini görüyor, gözle görülür bir performans değişikliği var. Ve kadın diyor ki hiçbir şey değişmedi, aynı şeyleri yapıyorum ben aslında. Bu görüntünüze bile yansıdı. Dolayısıyla farkındayız. Sizi terfi havuzuna alıyoruz diyor.
Zamanı bile gelmedi.
Zamanın bir ay sonrasında, hemen yani zamanında bile değil. Ve daha sonraki şeyde de, dönemde de terfisini aldı. Dolayısıyla evet, bu yapılabilir. Sadece doğru yolda yapılmalı. Ben mesela, şimdi siz kendinize bakın diye anlatıyorum. Ben böyle biriyle çalıştığım zaman ne yapıyorum? Şirkete bakıyorum. Şirket değerlerine bakıyorum. Hı hı. İstediği pozisyona bakıyorum. Ona kimlerle çalışıyor, yöneticisi erkek mi kadın mı, hı hı. Kendi güçlü yanları neler, bu pozisyonu elde edebilmek için o güçlü yönlerini yansıtacak kıyafetler neler, onu bulup o şekilde yolluyorum kişiyi, hı hı. Ve bunlar oluyor. O yüzden evet, bütün bunların değerlendirilmesi, evet, gerekir. Asla kişinin karakteri içinde olmayan bir sıfatı zorlama bir şekilde üstüne giymemesi, hı, gerekir. Yoksa bunu sürdüremez.
Peki hep hani stil diyoruz ya, hı-hı, hep aslında stilde ama kıyafette takılıyor. En büyük parçası da bu olduğu için. Hı-hı. Halbuki, hı-hı, bu işin içinde aksesuar, hı-hı, var. Hı-hı. Özellikle de kadınlarda, yani bu söylediklerimizden hepsi erkekler için de geçerli.
Tabii.
Ama, hı-hı, biraz da aksesuara girdiğimizde işte küpe var, kolye var, hı-hı, saça takılan bazen aksesuarlar, hı-hı, var. Hı-hı. Hatta saçın kendisi var. Hı-hı. Peki bunlar ofiste, yani ben mesela evet giyinim, şey, kontrastımı yaptım, şey yaptım. Sonra aldım saçlarımı böyle böyle yaptım.
Lüle ya da, yaptım,
ya da çok böyle ciddi sımsıkı bir topuz yaptım. Ya da ne bileyim hiçbir şey yok saçımda.
Makyaj yapmadın. Heh, ya da çok yaptın.
Heh, evet. Bunlardan da biraz bahseder misin?
Tabii. Güzel soru. Bu aslında yani şöyle söyleyeyim. Derya. Ayrıca bir video konusu, evet, yani bu. Birincisi ne yaparsanız yapın, ne giyer, taç taksanız eğer ki öz bakımınız yerinde değilse bir işe yaramaz. Onu söyleyeyim.
Taç derken bu arada şöyle şeyden bahsediyorum.
Tacı taksanız. Ha,
yani şey diyeyim.
Ya da ne bileyim Süpermen pelerini taksanız. Öz bakımınız iyi değilse, yerinde değilse, doğru değilse bütün bu videoyu çöpe atabilirsiniz yani. Tamam. Öz bakım çok önemlidir. Burada el, ayak, tırnak, cilt, diş, saç, ter. Bunlar geliyor şu anda, hı-hı, aklıma. Bunların bakımı. Erkekte ya da kadında, hı hı, çok önemlidir. Bunların bir kere evet kusursuz olması gerekir, hı, bunların öncelikle. Saça ve makyaja gelecek olursak tabii ki aynı kıyafette olduğu gibi saçta da saçı nasıl topladığınız ya da toplamadığınız, hı hı, işte toplamadıysanız bakımlı ve fönlü mü yoksa, hı hı, darmadağınık mı, her yerde mi saç, bunlar evet önemlidir. Kendinizden düşünün yani, bazı insana bakıyorsunuz saçını beğeniyorsun, bazısını diyor ay niye böyle yapmış diyorsun, onlar, hmm, aslında size hep bir fikir ve duygu veriyor, dolayısıyla siz de yaptığınızda ya da yapmadığınızda karşınızdakine bir mesaj iletiyorsunuz maalesef, hmm, dolayısıyla evet sıkı toplanmış bir saçta daha ciddiyet görürsünüz, daha olgunluk görürsünüz, illa profesyonellik olmak zorunda değil açıkçası. Hmm. Çünkü açık ve bakımlı bir saç da profesyonel, hı-hı, mesajı verebilir. Ama açık bir saç daha yumuşak, hı-hı, gösterir kişiyi. Düz olmasıyla dalgalı olması arasında bile fark vardır, hı-hı, açıkçası. Makyaj yapınız lütfen. Makyaj öz değerle ilgilidir. Hı-hı. Ve karşınıza duyduğunuz saygı, öz saygı bunlarla ilgili bir şeydir. Bu demek değil ki İşte her şeyimizi yapalım, gölgemizde ya da neydi, kontür mü? İşte
kontür, kontürler şimdi.
Böyle bir şey değil. Sadece sağlıklı görünmenize yetecek kadar, bakımlı görünmenize yetecek kadar bir fondöten bile şart değil. Eğer cildinizi eşitlemek durumunda olduğunuz bir durum varsa, evet, eşitlenmesi gerekir. Çünkü kendinize nasıl bakıyorsanız işe de öyle bakacağınız algılanır. O yüzden evet, yani makyajda da baz gerekiyorsa kullanmanızı öneririm. Her ciltte şart olmayabilir. Ama rimel sürün, rüş sürün, bitebilir. Bu kadar bile olur. Ama bir şey...
Bir şey yapın, bir dokunuş olduğunun hissedilmesi.
Olmalı. Abartı da kesinlikle olmamalı. Abartı bir makyaj da olmamalı. Çünkü onun da verdiği mesaj, kendimle uğraşmaktan zaten işe vakit kalmayacak imajı verirsiniz alt beyne. Maalesef böyle. Benim düşüncem olarak açıklamıyorum bunları. Serbest cumalar için bunu söylediğim yeri gelmişken.
Evet.
Sırf bir dress code, yani giyim kodunda. Bugün jean giyebilirsiniz, tişörtle gelebilirsiniz yazdı diye. Sizi gören gözün ve dolayısıyla beynin algılarının değişeceğini zannetmeyiniz. Yani patron sizi ya da müdürünüz sizi serbest cumaları da görüyor. O gün kör olmuyor kimse. O gün de görüyorlar ve dolayısıyla siz o günlerde de aslında imajınızı korumalısınız. Bir istikrar sağlanmalı. İmajdaki en önemli şey odur zaten. Kot tişört bile geliyorsanız eğer bir serbest cumada mutlaka kotu işte koyu renk, düz kesim, herhangi bir eskitmesi, yıkaması olmayacak şekilde. Spor ayakkabı giyiyorsanız koşu ayakkabısı değil, sneaker ve tertemiz. İşte tişört yerine belki tişört kesimli hoş bir bluz tam tersine giymenizi öneririm. Hatta hiçbir zaman kot tişört önermem serbest cumaları. Yazıyor olsa bile giyim kodunda. Çünkü dediğim gibi imajınız tatile çıkmaz o gün. Kimsenin beyin algısı da tatile çıkmaz o gün.
İstikrar,
canınız istiyorsa yani, evet, canınız isterse.
İstikrar ve imajın tatile çıkmaması bence çok değerli iki şey oldu. Bu çok, yani benim kendi kurumsal hayat tecrübelerimden hatırlıyorum. Ben hiçbir zaman kıyafetin çok katı olduğu yerlerde çalışmadım ama tabii ki müşteriyle görüşülen insanların her zaman belli bir standardı koruması beklenirdi. Ama o serbest cumalarda gözler neler gördü, yani kocaman baskılı. Bir kere bence zaten yani baskılı bir tişört,
baskılı yazılı
en serbest resimli cumada bile
hani asla zaten olmaması bakın, lazım. Giyim kodlarında yazar serbest cumada bile bunları giymeyiniz diye ve baskılı yazılı herhangi bir tişört, parmak arası terlik, ajansta bile giymeseniz olur yani açıkçası. Ki ben yani 12 sene reklam ajansında çalıştım. Reklam ajansında uyarılan insanlar gördüm kıyafetleri sebebiyle. Bir gün stratejik planlamacıydım. Hem müşteriyle görüşüyorum hem içerideyim. Bir toplantı çıktı acilen ve patronum bana sen gelemezsin bugün dedi. Çünkü o gün çok rahat giyinmiştim ve gittiğimiz müşteri çok kurumsal bir yerdi. Ve o günkü kıyafetim örtüşmüyordu
ve o yüzden
değerleriyle, gelme dedi bana. Ve gitmedim o gün, gidemedim.
Şey soracağım sana. Bir de dekolte meselesi var.
Dekolte.
Bir kere dedik ki çalıştığınız şirket çok önemli. Şirketin değerleri varsa, sağladılarsa, ki büyük şirketler sağlıyor dediğin giyim koduna bakılması. Hangi pozisyonu hayalinizde tutuyorsanız, bir pozisyon hayal ediyorsanız o pozisyonun gerektirdiği sıfatlar, sizdeki sıfatlar, bunların örtüşmesi. Ve neyi öne çıkarmak istediğiniz ve şimdiden kendinize, aslında bu özen çok doğru bir kelime, şimdiden kendime bu özeni gösteriyorum, bakın işime, kendime ileriki pozisyonumda da göstereceğimin bir teminatı gibi.
Evet,
belki de.
Evet, evet.
Süper. Burada artık şey önemli değil, yani kişi bunlara baktıktan sonra zayıfmış, inceymiş, uzunmuş, kısaymış, bunlar değil. Hayır. Çünkü bu da aslında hani insanların çok çekindiği şeylerden. Aslında kim olursan ol, ne şekilde kendine baktığın daha önemli ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Güzel oldu.
Evet.
Umarım izleyenlere de faydası olur.
Daha deniz derya ama çok, şimdilik bu kadar.
Çok çok, nereden tutsan işte makyaj diyoruz başka bir yere gidiyor. Evet, aksesuar diyoruz başka bir yere gidiyor. Çünkü senle konuşmamızda aslında demin söyledin öz bakım çok önemli diye, ama yani ufacık bir lekenin bütün şeyi silmesi. Hani başınıza o gün bir şey gelmiştir. Yapacak belki başka bir şey yok ama bir şeyi bile bile hani bunu nasıl olsa görmezler.
Evet. Hikayesi. Ama görünüyor. O leke görünüyor arkadaşlar. Ne kadar küçük olursa olsun o leke görünüyor.
Evet.
Maalesef. O ütüsüzlük görünüyor. Yani aslında bütün bu anlattıklarımdan öte dediğim gibi öz bakım. Bir de söylemeyi unuttum. Kıyafetlerinizin bakımı çok çok önemli. Bu ikisi olmadan bu anlattıklarımızın bir kıymeti yok açıkçası. Evet. Bunlar mükemmel olduğu zaman bile bir adım önde başlıyorsunuz. Olması gereken o zaten çünkü.
Zeynep her zaman için sohbet etmekten çok hoşlandığım kişilerden. Zeynep'le olan diğer sohbetlerimizi daha önceki podcast bölümlerinde bulabilirsin. Ya da istersen izlemeyi de seveyim sizi şöyle bir kanlı canlı göreyim dersen YouTube kanalından da diğer videolara ulaşabilirsin. Kendine iyi bak. Haftaya yeni bölümde buluşmak üzere. Bay bay.